Yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının 2. bölüm 7. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bölüm 2'yi ele alan cetvelimiz Yunus'un balıktan ayrılacağını, gideceği yerin de halen Nineve olduğunu ve karaya çıkacağını bildiriyor. Ancak önce bu adamın balığın içinde yaşadıklarına bakmak istiyoruz. Yunus balığın karnında Tanrısı Rabbe şöyle dua etti. Ya Rab, sıkıntı içerisinde sana yakardım, yanıt verdin bana. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, kulak verdin sesime. Beni engine denizin ta dibine fırlattın. Sular sardı çevremi, azgın dalgalar geçti üzerimden. Huzurundan kovuldum dedim, yine de bakacağım kutsal tapınağına. Sular boğacak kadar kuşattı beni, çevremi enginler sardı, yosunlar dolaştı başıma. Dağların köklerine kadar battım, dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan ama Ya Rab, Tanrım, canımı sen kurtardın çukurdan. Yunus 2. bölümün ilk 6 ayetinde böyle okuyoruz. Bu sözleri değerli dostum hafife alamayız. Yunus eğer balığın içerisinde yaşadıysa aynı zamanda bir balık gibi yaşamıştır. Çünkü sular üzerimden geçmiştir. Sular sardı çevremi diyor. Azgın dalgalar geçti üzerimden. Yani Yunus ıslandım diyor. Bence adamın 3 gün 3 gece yaşadığını söylemek ıslaklık. Ben şahsen şeytanın bu konu üzerinde tartışmamıza neden olduğunu düşünüyorum. Okuduğumuz bu ayetlerde Yunus ölümden söz ediyor. Yine de bakacağım kutsal tapınağına Yunus ölümden dirileceğine inanıyordu. Eski antlaşma kendisine öğretilerek büyümüştü ve ben Yunus'un Kuzey Krallığında yaşayıp da tapınakta tapınmak için sadıkça giden kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Sular boğacak kadar kuşattı beni dediği zaman aslında sırılsıklam oldum diyor. Çevremi enginler sardı, yosunlar dolaştı başıma. Dağların köklerine kadar battım, dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan cümlesi çok ilginç bir tercümedir. Çünkü eski dilde ölümden böyle söz edilirdi. Dünya sonsuza kadar sürgülendi arkamdan. Yunus burada ölümün sürgülerinden söz ediyor ve bu tercümede anlatılmak istenilen budur. 7. ayete geldiğimizde Yunus şöyle diyor. Soluğum tükenince seni aradım ya Rab. Duam sana kutsal tapınağına erişti. Bence bunun normal açıklaması bu adam balık tarafından yutulduğunda korktuğu ve kendini balığın yutağa inerken bulduğunda hemen Tanrı'nın kendisine yardım etmesini, Tanrı'dan kendisini kurtarmasını istediğidir. Soluğum tükendi diyor. Yunus kendini kaybetmeden önce en az 5 dakika geçmiş olmalıydı. Ama kendini kaybetmeden önce seni andım ya Rab diyor. Duasını işte o anda etmiştir. Bana duasını orada 3 gün boyunca günahının bilincine vardıktan ve ruhunu araştırdıktan sonra 3. gün ettiğini söylemeye çalışmayın. Yunus önce suların kendisini boğacak kadar kuşattığını söylemişti. Şimdi de soluğunun tükendiğini söylüyor. Bunun anlamı balığın içinde kendini kaybettiğidir. Duam sana kutsal tapınağına erişti. Kendini kaybetmeden ve ölüm üzerine gelmeden önce bu adam duasını etmişti bile. Yunus şimdi burada bir gözlemde bulunuyor ve bu Tanrı sözünde bulduğumuz birçok kuraldan biridir. Değersiz putlara tapanlar nankörlük etmiş olurlar diyor Yunus 2. bölüm 8. ayette. Bu ayet için tatmin edici bir açıklama bulmaya çalıştım ve şimdiye kadar bunu yapamadım. Ancak size kendi açıklamamı vereceğim. Bu kutsal kitabın büyük ilkelerinden biridir değerli dostum. Yunus, boş şeylere, bir hayal olan ve gerçekleşmeyecek şeylere dikkat edenlerden söz ediyor. Bu insanların Tanrı'dan alabilecekleri merhametten feragat ettiklerini söylüyor. O sırada diri ve gerçek Tanrı'ya yakardım. Artık Ninevelilerden nefret ettiğim ve onların kurtulmasını istemediğim için somurtkan peygamberi oynamıyor ve tam ters istikametteki Tarşiş'e kaçmıyordum. Şimdi gerçekle karşı karşıyayım diyor. Bu adam Tanrı'ya yakarıyorum. Bana merhamet etmesi için ona yalvardım ve bana merhamet ettiğini gördüm diyor. Yunus Tanrı'ya yakardı ve şimdi şöyle diyerek minnettarlığını gösteriyor. Ama şükranla kurban sunacağım sana, adağımı yerine getireceğim, kurtuluş senden gelir ya Rab. Yunus 2. bölüm 9. ayet. Şükranla Tanrı'ya kurban sunmak. Değerli dostum, balık kendisini karaya kustuğunda bu adamın hissettiği minnettarlığı sizin ve benim hayal bile edemeyeceğimizi düşünüyorum. O sırada çok kötü bir durumdaydı ama kendisini kurtardığı ve ölümden dirilttiği için sesini bir gönül borcuyla, minnettarlıkla Tanrı'ya yükseltmişti. Adağımı yerine getireceğim. Yunus'un adağının ne olduğunu biliyor musunuz? Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Rabbe, evet ya Rab, Nineve'ye gideceğim demişti. Daha önce Nineve'ye gitmeyeceğim diyordu. Şimdi düşüncesini, fikrini değiştirdi. Tanrı onun fikrini değiştirdi. Ve şimdi Nineve'ye gideceğine dair Tanrı'ya bir adakta bulunmuş oluyor. Tanrı'nın birçoğumuza da böyle yapması gerekiyor. Değerli yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, beni hiçbir balık yutmadı ama Tanrı bana kanser verdi. Beni yanlış anlamayın. Bundan ötürü onu, yani Tanrı'yı suçlamıyorum. Beni cezalandırıyordu. O zamandan beri de beni cezalandırmıştır. Çünkü ihtiyar bir adamın öğrenebileceği bütün dersleri öğrenmiş olduğumu düşünüyordum ama öğrenmemiş olduğumu gördüm. Yunus'un söylediğinin aynısını söylemeye hazırım. Hayatıma girmesine izin verdiği sıkıntılardan ve beni onlardan kurtardığından ötürü şimdi minnettarım. Ben de Tanrı'ya adaklarda bulundum. Hayatımın geri kalan kısmını onun sözünü insanlara bildirerek geçireceğime dair Rabbin kendisine söz verdim. Tanrı beni bunu yapmaya çağırmıştır. Birçok insan kusur buluyor ve bunu yapma biçimimi beğenmiyor. Ben de tamamıyla tatmin olmuş değilim. Daha iyisini yapabilmeyi istiyorum ama Tanrı'ya bir adakta bulundum ve Yunus adlı bu adamın yapmış olduğu adağı anlayabiliyorum. Nineve'ye gidiyorum. Rab yapmamı istediği şeyi yapacağım dedi. Değerli dostum, burada Yunus kutsal kitabın temelini oluşturacak şu sözü diyor. Kurtuluş Rab'dendir. Bu cümle gerçekten de Yunus kitabındaki en önemli cümledir değerli dostum. Bence bu çok çok çok önemlidir. Kurtuluş Rab'den geliyor. Adağımı yerine getireceğim, kurtuluş Rab'dendir dediğine dikkat edin. Kurtarılıştan söz ediyor. Burada değerli dostum, dikkat etmemiz gereken birkaç şey vardır. Kurtuluş, Tanrı'nın bizim için yaptığı iştir. Kurtuluş, hiçbir zaman insanın Tanrı için yaptığı bir şey değil, bir iş değildir. Tanrı bizleri işlerimizden ötürü kurtarmaz, kurtaramaz. Çünkü Rab'be sunabileceğimiz tek şey kusurlu oluşumuzdur. Ve Tanrı kusurluluğu hiçbir zaman kabul edemez. Ancak ona, yani Tanrı'ya kusursuzluk sunmaya gücümüz yetmiyor. Eğer bize ya da yaptığımız işlere bağlı olsaydı, bizim yaptığımız herhangi bir şeye bağlı olsaydı, hiçbir zaman kurtulamazdık. İlk olarak bizler suçlar ve günahlar içerisinde ölü olan kayıp günahkarlarız. Eğer kurtuluş gelecekse bize o balığın içinde ölü ve çaresiz olan Yunus peygambere geldiği gibi gelmelidir. Eğer yaşayacaksa, eğer Tanrı tarafından kullanılacaksa ve kullanılacak, bu kurtuluş Rab'den olduğu için olacaktır. Ve eğer siz de kurtulacaksanız bu da kurtuluş Rab'den olduğu içindir değerli dostum. Kurtuluş öylesine harika bir şeydir ki onu üç zamana koyabilirsiniz. Kurtuldum, geçmiş zaman. Kurtuluyorum, şimdiki zaman. Kurtulacağım, gelecek zaman. Öyleyse kurtuluş baştan sona kadar Tanrı'nın işidir. Değerli dostum, Mesih inancı herhangi bir din değildir. Bir dine girmek değildir. Rabbin sunduğu kurtuluşa evet demektir. Bir yaşama geçmek demektir. Yani Tanrı'nın sunduğu sonsuz yaşama girmek demektir. Biraz durup kutsal kitabın bu konuda ne söylediğine bakalım. Yani kurtuluş konusuna. Bir, kurtuldum. Geçmiş zaman. Rab İsa Mesih, size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir demiştir Yuhanna 5:24'te. Mesih'e güvendiğiniz anda değerli kardeşim, sonsuz yaşamınız vardır. Bu kadar kesin. Bu şimdi Mesih imanlısı olanlar için geçmişte gerçekleşmiş bir şeydir. Eğer geçmişte bir zamanda Mesih'e iman ettiyseniz, Mesih'e güvendiyseniz bu tamamen onun işiydi. Siz onun yaptığına güvendiniz. Bakın Yuhanna 3:36'da ne diyor? Oğula iman edenin, yani İsa Mesih'e, Tanrı'nın oğluna, ki bu oğul ruhsal anlamdadır, ona iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Siz Mesih İsa'ya güvendiğiniz anda, ona iman ettiğiniz anda yaşam aldınız değerli dostum. Siz hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey. Rab bunu size bir armağan olarak verdi. Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23. Ben kurtuldum. Nasıl kurtuldum? Mesih'e ve onun işine güvenerek, ona iman ederek. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş çıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Titus 3:5. Şimdi birinci aşama, kurtuldum. İsa Mesih'e iman eder etmez kurtuluyorum. Bu geçmiş zamandır. Tamamen kurtuldum. Rab geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarım için ölmüştür. Ve benim sonsuz hayatım vardır. İkinci olarak kurtuluyorum. Bu şimdiki zamandır. Tanrı bizimle işini bitirmemiştir. Yaşamlarımızdaki işini sürdürmeye niyetlidir. Bizlere saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır denilmiştir. Filipililer 2:12-13. Tanrı onu sizin içinize koymadan önce siz onu yapamazsınız. Pavlos, iman yoluyla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diyebiliyordu. Bu harika ama haberci burada durmamış, sözlerine şöyle devam etmiştir. Bizler Tanrı'nın eseriyiz, bizler Tanrı'nın yapıtıyız demiştir. Tanrı'nın eseri ya da yapıtı nedir? Evet, Mesih İsa'da yaratılmış, bizlere yeni bir yaşam verilmiştir. Pavlos sözlerine şunları ekler. İyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış. Tanrı'nın eseri mi? Evet. Mesih İsa'da yaratılmış. Bizlere yeni bir yaşam verilmiştir. Pavlos sözlerine şunları ekler. İyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış. Öyle ki artık kutsal ruhun gücüyle Tanrı çocuğunun meyve vermesi gerekir. Rab ise bizlerin çok meyve vermemizi istediğini söylemişti Yuhanna 15. bölümde. Pavlos Galatyalılar'da şöyle yazar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bütün bu harika erdemler onun işidir ve bugün onları sizin yaşamınıza eklemek istemektedir. Sizler ve benim Rabbin lütfunda ve bilgisinde büyümemiz gerekmektedir. Kurtuluyorum. Bugün bir sene öncekinden daha iyi bir Mesih imanlısı olmam gerekir. Bu bağlantıda biraz moralim bozulur. Çünkü ben kendimi gündüzleyin direğin tepesine kadar çıkıp da geceleyin ta dibine kadar kayan kedi gibi hissediyorum. Fazla bir yol kat etmemiş olduğumu hissediyorum. Ama yine de biraz büyümeyi kat ettim. Benimle tatmin olmayın. Çünkü Tanrı henüz, değerli dostum, benimle işini bitirmedi. Kurtuluş Rab'dendir ve bu ikinci aşamada, geniş zamandır kurtuluyorum, Rab beni gün be gün eski doğamdan kurtarıyor. Üçüncü aşaması, yani kurtuluşun üçüncü zamanı, kurtulacağım, bu gelecek zamanda olacaktır. Kurtulacağım gün geliyor. Pavlos genç vaiz Timoteos'a, kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır demiştir. Pavlos ona Tanrı'nın harika sözünden söz ederken, Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun demişti. Timoteos zaten kurtulmuş olduğundan Pavlos, seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte derken neyi kastetmişti? Kutsal kitap ayetlerinin Timoteos'un büyümesine ve Tanrı için yaşamasına yardımcı olacağını söylemek istiyordu. Ama hayatın sonuna geldiğimizde bile tamam değiliz. Büyük müjdeci Modi, tanınmış bir vaiz olmadan önce bir gün ünlü bir vaizi dinleyişini anlatır. Modi, balkonda otururken vaizin Tanrı'nın kendisine tamamen teslim olmuş birisi aracılığıyla neler yapabileceğini dünya henüz görmüş değildir dediğini duyar. Modi o sırada henüz genç bir delikanlıdır ve kendi kendine Tanrı'nın lütfuyla ben o adam olacağım der. Ama Modi ölürken o adam olmayı istemiştim ama Tanrı'nın kendisine tamamen teslim olmuş birisi aracılığıyla neler yapabileceğini dünyanın henüz görmemiş olduğu hala doğrudur. Dostum, siz ve ben hayatlarımızın sonuna geldiğimizde aynı şeyin bizim için de doğru olacağını düşünüyorum. Dünyanın Tanrı'ya tamamıyla teslim olmuş birini henüz görmemiş olduğu hala söylenebiliyor. Öyleyse benden ötürü cesaretiniz kırılmasın ve benim de sizden ötürü cesaretim kırılmayacak. Çünkü sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu, yani Mesih'i olduğu gibi göreceğiz. Bunu 1 Yuhanna 3:2'de okuyoruz. Bir gün onu göreceğiz ve onun gibi, yani Rabbi Mesih gibi olacağız. O zamana dek ben herhalde ona büyük ölçüde benzemez olacağım. Belki siz benzersiniz. Bence ben benzemeyeceğim ama o gün ona benzeyeceğim ve o zaman bana bayılacaksınız ve beni gerçekten seveceksiniz. Bu cenneti harika yapacak şeylerden biridir. Sadece ben herkesi sevmekle kalmayacağım. Herkes de beni sevecek ve ben herkesi seveceğim. Cennete gittiğimizde onun gibi, Rab-i İsa Mesih gibi olacağız. Kurtuluş Rab'dendir. Bu harika bir bildiridir dostum. Ve eski antlaşmada Yunus kitabında bulunur. Bu adamın bunu nereden öğrendiğini merak ediyor musunuz? Balık tarafından yutulup sonra da karaya kusulduğu zamanda öğrendi. Bu bildiriyi bundan sonra yapabildi. Kurtuluş Rab'dendir. İşte değerli dostum, sürekli olarak vurguladığımız kurtuluş güvencesi buradan geliyor. Kurtuluş Tanrı'dan geldiği için Mesih İsa'ya iman edenin kurtuluşu kaybolmaz. Kaybolan bir yaşam, yani kurtuluş, hiçbir zaman sonsuz olmaz. Ve kurtuluş Rab'den olduğu için sonsuzdur. İşte müjde budur. Rabbin kayra aracılığıyla bize sağladığı müjde budur. İyi haber budur. İşte bu iyi haber kardeşim sana da sunuluyor. Kurtuluş Rab'den geliyor. Gel sen de bu Rab'be iman et ve kurtul. Sonsuz yaşama kavuş. Yunus 2. bölüm 10. ayette Rab balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu diyor. İyi bir adamı aşağıda tutmak imkansızdır diyen sözü söylemekten kendimi alamıyorum. Birisi sadakatsiz peygamber Yunus'u balık bile hazmedememişti demişti. Ama Yunus şimdi farklı bir adam. Tanrı'ya bazı adaklarda bulundu ve bunlardan biri de Nineve'ye gitmekti. Şimdi bileti Nineve içindir. Üçüncü bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Yunus kitabı hakkındaki programımız Yunus'un varması gereken yerin başlangıçtan beri Nineve olduğunu söylüyor. Üçüncü bölüme geldiğimizde varış yeri hala Nineve'dir. Karayı bırakır ve Nineve'ye gider. Bunu yapması 3 bölüm alır ve bir balık aracılığıyla uzun yoldan gitmiştir ama sonunda gideceği yere varır. Geriye döndüğü nokta o balıktır. Balık onu geriye döndürmüş ve doğru yönde gitmesine neden olmuştur. Bu üçüncü bölümün üzerine Rab İsa'nın sözlerini okumayı istiyorum. Luka 11:30'da şöyle dedi. Yunus nasıl Nineve halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi diyor Yunus 3. bölüm 1. ayette. Bir yaz konferansında Yunus kitabı üzerinde konuşuyordum ve toplantılara katılan bir okul öğretmeni vardı. çok hoş bir kişiliği vardı ama her toplantıdan sonra bir soruyla yanıma yaklaşırdı. Okul öğretmenleri bana her zaman yanıt veremeyeceğim sorular sorabiliyorlar. Bir keresinde bana şu soruyu sordu. Yunus, balığın içinden çıktıktan sonra Yafa'ya dönüp Tarşiş'e gitmek için bir başka bilet aldığını varsayalım. O zaman ne olurdu? Daha önce kimse bana böyle bir soru sormamıştı. Ama ona orada onu bekleyecek ikinci bir balık olacağını söyledim. Ve hala da böyle olacağına inanıyorum. Ama bu gerekli değildi çünkü Yunus dersini öğrenmişti, dersini almıştı, Nineve'ye gidecekti. Bu konuda hiç şüphe yoktu. Şimdi Nineve'ye gitmek üzere yola koyulmuştu. Sanıyorum aynı şey kaybolan oğul için de geçerlidir. Bir yıl sonra o çocuğun baba bana yine ver, uzak bir ülkeye gidiyorum dediğini düşünün. Bence babası ona yine para verirdi. İlginç olan oğlanın uzak bir ülkeye gitmediğidir. Neden? Çünkü o babanın bir oğludur ve yeniden domuzların arasına düşmeyi istemiyordu. Tanrı'nın çocukları günaha düşebilirler kardeşim. Ama günah içerisinde yaşamaya devam etmeyecekleri kesindir. Domuzlar, domuz ağıllarında yaşarlar. Oğullar, baba evinde yaşarlar. Bu kadar basit ve önemlidir. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Tanrımız ikinci şansların Tanrısıdır. Bu çok harika bir şeydir. Tanrı size ikinci bir şans daha tanıyacaktır. Hatta size daha fazlasını tanıyacaktır. Bana onlarca şans tanıdığını biliyorum. Tanrı sabırlı ve tahammüllüdür dostum. Kimsenin yok olmasını istemez. Eğer onun çocuğuysanız sizi sık sık tutacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi Yunus Tanrı'dan ikinci bir çağrı alıyor. Günümüzdeki büyük şirketlerin bir adama ikinci bir şans tanıyacaklarına inanmıyorum. Büyük bir mevki sahibi olan bir adamla tanışmıştım. Harika bir Mesih imanlısıydı ve benim arkadaşımdı. Bir keresinde ona, diyelim ki bankalarınızdan birinde bir müdür bütün paraları alıp kaçtı ve bir yerlere gidip kayboldu. Ve sonra birkaç yıl sonra geri dönüp bağışlanmayı ve kendisine ikinci bir şans tanınmasını istedi. Ona iş verir miydiniz diye sordum. Hayır, onun işi bitmiştir diye yanıt verdi. Böyle bir adama ikinci bir şans tanınamaz. Tanrı'nın bize, değerli dostum, ikinci bir fırsat vermesi harika bir şey değil midir? Bu, Tanrı'nın sadece Yunus için yapmış olduğu olağan dışı bir şey değildir. Tanrı, Yunus için bir istisna yapmıyor. Yaratılış kitabında yer alan Yakup'un öyküsünü hatırlıyor musunuz? Yakup sonunda Tanrı için yüz kızartıcı biri olana dek tekrar tekrar hata yaptı. Ama Tanrı onu asla bırakmadı. Yakup hilebazın biriydi, akıllıydı. Kendi yeteneklerine dayanarak yaşamak istedi. Dayısı Laban'la kalmaya gittiğinde bile böyleydi. Laban Yakup'tan daha akıllıydı ve onu bastırdı ama Yakup da elinden geleni yaptı ve epey kazandı. Sonunda Yakup'un kaçıp oradan uzaklaşması gerekti. Yaptıklarından ötürü hem kayınpederini ve hem de kardeşi Esav'ı kendisine düşman etmişti. Ama böyle yaşamaya devam edemezdi çünkü Tanrı'nın adamıydı. Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyordu ama bunu çok iyi beceremiyordu. Ben Rab olsaydım onu atar yerine başkasını alırdım ama Tanrı bunu yapmamıştır. Paniel'de Yakup diyara geri döndüğünde Tanrı bir gece onunla güreş etti. Bazen Yakup'un Tanrı ile güreş ettiği söyleniyor. Yakup Tanrı ile güreş etmedi dostum. Arkasında kayınpederi, önünde ağabeyi, her ikisi de Yakup'un ölmesini istiyor. Bu durumda Yakup'un bir başka güreşe hevesli olmadığından emin olabilirsiniz. Elinde yeteri kadar sorun vardı ve güreşe niyeti yoktu. Peniel de onunla güreşen Tanrı'ydı. O adamın o gece öğrenmesi gereken bir şey vardı. Tanrı onu yenmeden önce onu sakat bıraktı ama Yakup kaybettiğini görünce sonunda sadece direndi ve bir bereket istedi. O günden sonra Yakup farklı bir adam oldu. Değişmişti. Bunu Mısır'da Yusuf'un oğullarıyla tanıştığında görebilirsiniz. Biliyor musunuz? Büyük babaların biraz böbürlenmeye yatkın olduklarını bilirim. Torunlarınızın sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmelerini istersiniz ama ihtiyar Yakup torunlarının ne kadar akıllı ve zeki olduğunu, Esav'ı ve kayınpederi Laban'ı nasıl kandırdığını söylemedi. beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın dedi. Adamda çok büyük bir değişiklik gerçekleşmiştir. Alçak gönüllü olmuştur. Şimdi Tanrı'da dinleniyor, farklı bir insan olmuş.